Herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Fargo. Dün tekrar izledim. Ben çok önceden izlemiştim. Yani filmi genel olarak hatırlıyordum. Hatırladıklarımdan bir tanesi de başlangıcında burada yaşanan olaylar gerçekten de yaşanmıştır yazısıydı. Sonra dün izledim. Dedim ki vay be, ne kadar acayip olaylar yaşanmış gerçekten de. Hatta bazı sahnelerde şunu düşündüm. Ya dedim, bu kurmaca bir senaryo olsa aslında burada şunu yapsalar daha güzel olurmuş. Ama dedim demek ki gerçek hikaye üzerinden gittikleri için böyle yapmamışlar. Ve bugün okudum, anladım ki bu gerçek hikaye falan değilmiş. Çok enteresan. Öyle bir kandırmaca varmış yani filmde. Neyse, bunlara hep geleceğim. Screen Rant'te iki tane makale buldum konuyla ilgili. Onların hepsini aktaracağım size. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir filmdir. Öncelikle puanlarımıza gelelim. Metacritic filme %88 vermiş. Rotten Tomatoes %94 vermiş. IMDb 10 üzerinden 8.1 vermiş. Ve Google kullanıcılarının %89'u bu filmi beğenmiş. Ülkemizde gösterime girdiği tarih 11 Ekim 1996. Yönetmen Joel Cohen. Biliyorsunuz senaryo yazarı olarak da Cohen kardeşleri görüyoruz. Joel ve Ethan Cohen olarak görüyoruz. Bütçesi 7 milyon dolar. Gişe geliri 60 milyon dolar. Çok başarılı film. Hatta şöyle, burada ben şimdi kadın şeyi çok beğenmiştim. Kadın polisi çok beğenmiştim. Ve ben baktım, dedim ki ya bu kadın acaba ödül falan almış birisi mi? Hani hatta ben bunu Bora ile filmlerin benim Instagram hesabı var. Orada da paylaştım. Frances McDormand, bu kadın bu rolüyle zaten Oscar almış. Bunun haricinde iki tane daha rolü varmış aslında Oscar aldığı. Yani en iyi aktris kategorisinde 3 kez Oscar almış bu kadın. Çok acayip, çok şaşırdım. Yani ben baktığımda şeyi göremiyorum mesela bazı insanlarda. Yani böyle bir acayip ünlülüğü bilmem neyi göremiyorum. Yani mesela şeyi çok biliyorum. Meryl Streep falan, herkes biliyordur bunu. Ama Frances McDormand hiç aklımda kalan bir kadın olmadı. Bir de eşi de Joel Cohen'miş bu kadının. Yani onu da bilmiyordum. Neyse, çok şeyi bilmiyordum. Hatta diyorum ya size, Fargo'nun gerçek bir hikaye olduğunu düşünüyordum ben. Belki siz de düşünüyorsunuzdur diyerek bu filmi eklemeye karar verdim. Şimdi nereden gidiyoruz? Demin de söylemiştim. Screen Rant'ten gideceğiz. İlkinde demiş ki 10 tüyler ürperten gerçek kamera arkasında yaşanan filmle alakalı. Onlara hemen bakalım. Bu film 96 yılında işte sinema salonlarına insanları çektiğinden bahsediliyor. Ardından da bir benzersiz tarzıyla gerçekleştirilen dizisi var. Bu dizi de çok iyi. Billy Bob Thornton oynuyor galiba dizide, öyle hatırlıyorum ben. Oradaki aslında olaylar, mesela bu Fargo filmindeki olaylar bazıları yaşanmış olaylarmış. Hani tamamen de uydurmaca değil. Ama dizideki olaylar tamamen uydurmaca deniliyor. Öyle de bir şey var. Hatta başına da galiba yazıyor bu olaylar gerçekten yaşanmıştır diye dizide de. Frances McDormand'ın hamile bir polis memurunu canlandırıyor orada. Aslında hamileliğini kuş yemiyle sağlamışlar. Yani karnı o şekilde, hamile karnı gibi yapılmış. Hatta şöyle, McDormand rolüne hazırlanmak için hamile bir kadınla çalışmış. Yani hamile bir polisle çalışmış. St. Paul'de görev yapan polis memuruyla çalışmış. Ve çekimlerin olduğu bir gün McDormand, bu hani üzerlerine giydikleri şeyler var ya, İşte göğüs şeklinde hamileymiş gibi, işte bu kuş yeminden yapılmış bilmem ne. Onları karavanında unutuyor. Sabah geliyorlar, bir bakıyorlar ki göğüslerden bir tanesi donduğu için patlamış. Öyle bir durum varmış yani. Bu da March rolünü canlandırıyordu değil mi? Hamile polis memurunun adı March mıydı? Öyle hatırlıyorum ama bakayım çıkacaksa eğer size de söyleyeyim. Evet, evet, March Gunder bir şey. Öyle yazıyor yani burada. Sonra şeyi çok merak ettim bu arada. Gerçekten de evlilikleri devam ediyor mu acaba? Evet, Frances McDormand'la Joel Cohen'ın evlilikleri devam ediyormuş hala. 1984 yılından beri beraberlermiş. Bravo. Yani zaten bakın, kendine yeten insanlar belli oluyor. Bu kadın çok başarılı, adam da çok başarılı. Yani böyle abuk sabuk durumlara gerek yok. Demek ki çok uyumlu bir birliktelik. Öyle düşünebiliriz. Sonra William H. Macy. Bu adam şeyi canlandırıyor. Bu filmdeki Jerry Landegard karakterini canlandırıyor. Yani karısının kaçırılması için adamlarla anlaşan kişi. Filmin konusu da şöyle. Aslında bir adam karısının kaçırılması için iki kişiyle anlaşıyor. Çünkü karısının babası çok zengin ama bu adama bir türlü finansal kaynak sağlamıyor. O da diyor ki siz diyor kaçırın kadını, ben fidye istediğinizi söyleyeyim. Parayı da bölüşelim. Onlara hatta 80 bin dolar diyor, sonra o para daha fazla falan. Neyse, böyle bir hikaye üzerinden ilerliyor. Bu adam da William H. Macy de aslında ilk etapta şeyi canlandıracakmış. Hani böyle bu ne derler devriyeler falan oluyor ya gezen polis memurları. Öyle birisini canlandıracakmış. Eyalet polisi diyeyim. Ve iki tane okuma yaptıktan sonra demiş ki Jerry Landegard rolü aslında benim için biçilmiş kaftan. Ben kesinlikle bunu çok iyi oynarım demiş. Ancak Coen kardeşler bu konuyla alakalı hiç olumlu bakmamışlar. Hiç geri dönüş yapmamışlar. Bu adam da New York'a uçuyor. Hani bu konuyla alakalı konuşmak için. Ve diyor ki siz diyor eğer ki Jerry rolünü başkasına verirseniz çok büyük bir hata yapmış olursunuz. Film rezil olur. O yüzden diyor bana verin rolü. Ve tabii ki bunlar çok abartılı hareketler olsa da rolü alıyor. Bazı noktalarda ısrarcı olmak demek ki önemli. Ama birisi bana böyle bir şey yapsa ben acayip rahatsız olurum mesela. Hiç sevmem böyle şeyleri. Isrardan nefret eden birisiyimdir ben. Sonra Fargo filmi Stanley Kubrick filmlerine göndermeler içeriyormuş. Steve Buscemi'nin karakteri Carl bir şeyde, bölümde The Old In and Out diyormuş. Bu da aslında Otomatik Portakal filminde kullanılan argo bir sözmüş. Yani böyle eski tarz giriş çıkış. Bunu hangi sahnede söylüyordu? Dün izlememe rağmen hatırlamıyorum. Yani o kadar dikkatli izleyen birisi değilim. Bu arada bu filmi çok dikkatli izledim. Ben genelde telefonla oynarım, bir şeyler yaparım. Bu filmde öyle bir şey olmadı. Filmin bir noktasında These Boots Are Made For Walking şarkısı çalıyormuş araba radyosunda. Bu da aslında Full Metal Jacket soundtrack'ine bir göndermeymiş. Bu şeyin Nancy Sinatra'nın şarkısıydı değil mi? Öyle hatırlıyorum. O şarkıyı da hatırlamıyorum mesela. Bir de kaçırma sahnesinde adamın eşini kaçırdıkları sahnede The Shining filmine göndermeler varmış. Yani şey oluyor. Böyle bazı sahnelere baktığımızda tam o kadrajda çekildiğini görüyormuşuz. Ben o kadar tabii ki hangi filmdeki şeyde? The Shining filmindeki. Sonra bu Jerry Landegard karakterinin işte film içerisinde kekeme olduğu durumlar var. Gerildiği için işte duruyor muruyor, sinirli bir şekilde konuşuyor. Özellikle bu polis memuru sorguya çektiği zaman kendisine öyle konuşuyor. Bu aslında doğaçlama falan değilmiş. Yani senaryoda bunlar yazıyormuş. Sen bunları böyle yapacaksın diye. Bence inanılmaz zor bir şey bu arada. Yani kendin doğaçlarsın tamam ama senaryoda yazıldığı gibi yapmak çok zor. Bu adam bayağı iyi oyuncuymuş. Ben hatta düşündüm onu dedim ki ya dedim bunları dedim herhalde kendisi şu anda yapıyor. Hayır çok iyi ben çok beğendim. Hatta şöyle bir şey var. Coen kardeşler çok katıymış senaryoları konusunda. Diyorlarmış ki siz bunu bu şekilde yapacaksınız. Yani kafanıza göre oynamayacaksınız. Bazı oyuncular bundan rahatsız oluyormuş ama tabii ki iş çok iyi olduğu için yani kaprisleri burada sökmüyor da denilebilir. Francis McDormand ve John Carroll Lynch karakterleri için bir tane geri planda hikaye yaratmışlar. Yani şöyle, Fargo'da ben buna çok dikkat ettim. Bu polis memurunu oynayan kadın var ya, Frances McDormand yani. Orada eşi evde otururken sürekli işe giden kişiyi canlandırıyor. Dedim ki bu adam niye evde oturuyor? Yani böyle bir sakatlık mı olmuş, ne olmuş, bu adam ne iş yapıyormuş? Bir pullardan filan bahsediyor. Aslında şöyle oluyor. Şimdi yönetmen Joel Coen diyor ki iki aktöre, siz diyor bir hikaye bulun. Yani bunlar neden böyle yaşıyorlar? Adam neden evde oturuyor diye. Sonra oyuncular da diyorlar ki Marge ve Norm beraberken işte ne derler poliste birlikte çalışırlarken aşık oluyorlar ve evlendikten sonra bir tanesinin işi bırakması gerektiğine karar veriyorlar ve erkek tarafı diyor ki sen diyor daha iyi bir polissin onun için diyor sen işe devam et ben diyor evde oturayım. O yüzden de yani Norm şey olmuş işten ayrılmış hani erkek karakter ve hobi olarak da resim çizmeye başlamış. Minnesota'nın havası film yapımı için kabus haline gelmiş. Şimdi şöyle 94-95 kışında geçiyor aslında bu prodüksiyon olarak baktığımızda. Ancak Minnesota böyle bir tesadüfen o sıralarda en sıcak yazını geçiriyormuş tarihinin. Yani normalde karlı falan bir ortamken bu öyle denk gelmiş. Yani şu var mesela Yazı Tura filmi var Uğur Yücel'in. Orada da öyle bir şey olmuş. O galiba Nevşehir'de mi çekilmiş öyle hatırlıyorum yani. O adam şey diyordu Uğur Yücel. Yani diyordu bizim çekeceğimiz film böyle işte özellikle orada iki tane askerin hikayesini anlatıyordu ya. Bir tanesi böyle bir bacağını kaybetmiş falan. Onun diyordu çok kasvetli olması gerekiyordu. Ama bir türlü kar yağmadı. Bayağı bir beklemişler Yazı Tura filminde kar yağsın diye. Bir türlü yağmayacağı tutmuş. Burada da öyle bir şey olmuş yani. Hatta görüntü yönetmeni Roger Deakins demiş ki ben demiş bu havadan nefret ettim. Bir tane sahneyi güneşli olarak çekmek zorunda kaldık. Ama ben o sahneden nefret ediyorum. Çünkü filmin bütün karanlık atmosferini bozdu bu sahne demiş. Sonra Peter Stormare'la karşılaştırıldığında Steve Buscemi'nin 9 kat fazla metni varmış film içerisinde. Yani Peter Stormare aslında buradaki soğukkanlı olan adam. Hani kadını kaçıran iki kişi var ya, onlardan sarışın olanı Peter Stormare. Steve Buscemi tabii ki acayip yani konuşuyor. Hatta filmin bir sahnesinde adam hiç konuşmadığı için Steve Buscemi diyor ki işte ben de konuşmayacağım. O konuşmayacağım kısmı bile çok uzun. Yani diğerine göre 9 kat daha fazla rolü varmış diyebiliriz. William H. Macy'nin aralarda böyle bir karalama yaptığı sahneler var. Bir kağıda bir şeyler çiziyor. O aslında doğaçlamaymış. Yani bu adam aralarda rol olarak baktığımızda hani çekim sıralarında değil de diğer taraflarda karalama yapıyormuş kağıda. Ve yönetmen de bunu fark edip demiş ki aa demiş ben bunu demiş filme eklerim ve eklemiş. Hatta bu Matthew McConaughey'nin de bir The Wolf of Wall Street'te şeyi var. Böyle bir ritüeli falan var. Öyle bir şey hatırlıyorum. O da mesela şeymiş. Yani kendisinin yaptığı bir şeymiş. Ondan sonra yönetmen onu eklemiş filme. Hiçbir Fargo sahnesi asla Fargo'da çekilmedi deniliyor. Yani bu şöyle, Kuzey Dakota'da geçiyor Fargo. Yani orada geçmektedir gibi bir şey de yazıyor galiba. Ancak şeyde bu çekim yapıldığı alan olarak baktığımızda öyle bir durum yokmuş. Aslında filmin adı Brainerd olacakmış. Yani konunun geçtiği alanın büyük bir bölümü burasıymış. Yani adı. Ancak Fargo isminin daha doğru olduğuna karar vermişler. Yani böyle bir insanların aklına daha iyi geldiğini falan söylemişler. Yönetmen yani daha doğrusu yönetmen ve senarist olan kardeşler. Şöyle oluyor. İşte Brainerd olacakken diyorlar ki Fargo olsun çünkü Fargo daha güzel. Hatta Fargo ile alakalı böyle bir şey olması, işte çelişkili durumların olması halkı rahatsız etmiş. Ama demişler ki filmde zaten çok az geçiyor. Yani Welcome to Brainerd yazıyor mesela. Bir balta tutan bir adam var. Bir heykel var. Orada öyle bir yazı yazıyor. Yani sizinle alakalı, Fargo ile alakalı çok bir şey geçme. Sadece adı Fargo. Ama bence bu evet halkı rahatsız edebilecek bir durum. Coen kardeşler bu ekibe ve de oyunculara hikayenin kurgusal olduğunu 3 hafta sonra söylemişler çekimler başladıktan. Yani şöyle işte filmin açılışında hatta söylüyorlar bunların hepsi yaşandı falan filan diye. Oyunculara da söylememişler. Ve oyuncular gerçek hikayeye acayip sadık kalmış. Yani burası böyle olsun mu, burası öyle olsun mu diye soruyorlarmış. Sonrasında 3 hafta sonra demişler ki ya bunlar kurguydu, biz sizi kandırdık. Beni de çok fena kandırmışlar. Yani iyi ki bu bölümü yaptım ben. Ben bilmiyorum, dün aslında Boreyle filmlerde ben bu filme ekledim ve orada yorumumu da yaptım. Gerçek bir hikayeymiş diye bahsettim, onu da bilmiyorum. Yani şu an anladım gerçek hikaye olmadığını. Ama tam anlamıyla da aslında şey değil. Bu böyle bir kurgusal değil. Bazı sahneleri gerçekmiş. Mesela sonunda hani şey var ya, izlediniz mi bilmiyorum ama bu sarışın olan adam, hani çok az metin olan adam, çok da böyle bir spoiler vermek istemiyorum izlememişsinizdir diye, bir cinayet işliyor. O cinayetin mesela işlenme şekli aslında yaşanmış bir olaymış. Yani o kadar da şey yokmuş. Böyle bir kurgusal yanı yokmuş. Şimdi bakalım. Aslında William H. Macy'nin canlandırdığı karakter Jerry Landegard karakteri gerçek bir hikayeye dayanıyor. General Motors'un, General Motors'un finans bölümünün başkanı, başkanı değil de ne derler, çalışanı diyeyim yani. Araçların seri numaralarıyla alakalı bir sahtekarlık yapmış. Yani finansın başındaki adam böyle bir şeye girişmiş. Orada da onu görüyoruz. Hatta filmde izlediyseniz adamı sürekli birisi arıyor. Gerçekten böyle bir araç var mı? Yoksa işte parayı iade etmeniz gerekiyor falan gibi bir şeyler söylüyor. 350 bin dolardan bahsediyordu galiba. Öyle bir şey var. Sonra işte... Sonra başka bir şey var mı? Bir de eşini öldüren bir adam varmış. Böyle bir kıyma makinesiyle. Connecticut'ta yaşayan birisiymiş. O da aslında filmdeki bu cinayet sahnesine ilham olan olay. Yani iki tane olay varmış aslında baktığımızda. Diğer işte şeyler, böyle bir sahneler falan kurmacaymış. Dizideki de diyorlar hiçbir sahne gerçekte olmadı. Öyle bir şey var. Yani gördüğünüz gibi böyle bir filmdi. Aktarmak istedim. Bazı şeyler beni çok şaşırtıyor. Yani neden mesela diyorum başlangıcında öyle bir şey demiş ki? Hani enteresan. Yani çünkü başında şey yazıyor. Minnesota'da 1987 yılında bu olaylar gerçekten de yaşandı. İşte hayatta kalanlara saygıdan dolayı bazı isimler değiştirildi ama olaylar aynen aktarıldı. Böyle bir şey yazıyor. Ben de vay be filan demiştim. Ama işte babana bile güvenme diyebiliriz bu filmle alakalı. Ve bu filmin de sonuna geliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.